Bölüm 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. A. Bilgi Notları. Osmanlı Devleti'nin siyasi dönemleri. A. Kuruluş dönemi 1299-1453. Kuruluşundan Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethine kadarki dönemdir. B. Yükselme dönemi 1453-1579. İstanbul'un fethinden Vezir Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüne kadarki dönemdir. C. Duraklama dönemi 1579-1699. Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümünden Karlofça Antlaşması'na kadarki dönemdir. D. Gerileme dönemi 1699-1792. Karlofça Antlaşması'ndan Yaş Antlaşması'na kadarki dönemdir. E. Dağılma ve parçalanma dönemi 1792-1918. Yaş Antlaşması'ndan Mondros Antlaşması'na kadarki dönemdir. F. Duraklama dönemi 1579-1699. Osmanlı Devleti'nin duraklama nedenleri şunlardır. Merkezi yönetimin bozulmasının nedenleri. Bu dönemki şehzadelerin sancaklara gönderilmesinden dolayı yeterli tecrübeye sahip olmadan devletin başına geçmeleri. Saray kadınlarının yönetimde etkin olması. Önemli makamlara rüşvet ve iltimasla yeteneksiz kişilerin getirilmesi. Tahta çıkan bazı padişahların devlet işlerinde ilgisiz kalmaları, merkezi yönetimin bozulmasına ve sonuçta yeni güç odaklarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Maliyenin bozulmasının nedenleri. Coğrafi keşiflerin sonucunda yeni yolların bulunmasıyla ipek ve baharat yollarının önemini kaybetmesi, gümrük gelirlerinin azalması, kapitülasyonların artması, vergilerin artmasıyla köylerdeki insanların vergilerini ödememesi ve tarımsal üretimi bırakması, ulufe ve cülus bahşişlerinin artması, coğrafi keşiflerin sonucunda altın ve gümüşün Osmanlı ülkesine çok fazla girmesi ve Osmanlı parasının değer kaybetmesidir. Ordu ve donanmanın bozulmasının nedenleri. 3. Murat döneminden itibaren kapıkulu ocaklarına çok fazla asker alınması, Yeniçerilerin askerlik dışında işlerle uğraşmaları ve siyasallaşan Yeniçerilerin devlet yönetimine müdahale etmeleri, İltizam sisteminin yaygınlaşmasıyla tımar sisteminin bozulması ve eyaletlerdeki asker yetiştirilmesinin azalması, Avrupa'daki harp alanındaki teknolojileri takip edememeleri. Eğitim sisteminin bozulmasının nedenleri. Osmanlı eğitiminin temeli olan medreselerin Avrupa'da meydana gelen yenilikleri takip edememesi, medreselerdeki pozitif bilimlerin müfredattan çıkarılması, Beşik ulemalığının ortaya çıkması, Beşik ulemalığına göre alimin oğlu alimdir. Medrese eğitimi görmemiş pek çok kişiye ilmi makamlara iltimasla atamalar yapılması. Osmanlı'nın iç nedenlerinden başka Avrupa'da gelişen bilim ve tekniklere ayak uyduramaması da duraklamada önemli bir yer teşkil etmektedir. D. Gerileme dönemi 1699-1792. Gerileme dönemi siyasi olayları. Osmanlı-Rus ilişkileri, Prut Antlaşması 1711, Osmanlı-Venedik ve Avusturya Savaşları, Pasarofça Antlaşması 1718, Osmanlı-Rusya ve Avusturya Savaşları, Belgrad Antlaşması 1739, Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşları, Zistovya Antlaşması 1791 ve Yaş Antlaşması 1792, Osmanlı-Fransa ilişkileri. E. Yüzyıl ıslahatları. Lale Devri. Osmanlı tarihinde Pasarofça Antlaşması'ndan sonra Patrona Halil isyanına kadarki geçen döneme Lale Devri 1718-1730 denilmiştir. İsmini ünlü lale bahçelerinden alan bu dönemde yapılan eğlenceler ve israflar fakir halkın tepkisine yol açmıştır. Bu dönemde girişilen imar ve kültür faaliyetlerinde Avrupa medeniyetinin tesirleri hemen kendini gösterir. Bu dönemde Avrupa'nın önemli merkezlerine ilk defa geçici elçilikler kuruldu. İbrahim Müteferrika ve Said Çelebi'nin teşebbüsleriyle İstanbul'da ilk defa Türk matbaası kuruldu. Dini kitapların basılmaması şartıyla coğrafya ve edebiyata ait kitaplar basılmıştır. Böylece matbaanın kurulması, batıdaki gelişmelerin takip edilmesine ve yeniliklerin yayılmasına imkan vermiştir. Yeniçerilerden oluşan itfaiye örgütü kurulmuştur, tulumbacılar. Doğu klasiklerinden bazı eserler Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Kütüphaneler açılmıştır. Çiçek aşısı getirildi. Resim, minyatür, edebiyat ve az da olsa bilim alanında gelişmeler olmuştur. Avrupa'nın Rokoko ve Banoda tarzı örnek alınarak mimari eserler yapıldı. 1. Mahmut. Humbaracı ve topçu ocaklarının batı tarzında teşkilatlandırılmasına girişilmiştir. Askerlik sahasındaki yenileşme hareketleri başlangıçta mühendislerin, sonradan Avrupalı uzmanların idaresinde yürütülmüştür. Aslen Fransız olan Humbaracı Ahmet Paşa, topçu ocağının modernleştirilmesiyle görevlendirilmiştir. Subay yetiştirmek amacıyla kara mühendishanesi kurulmuştur. 3. Mustafa. Maliyede ıslahat yapılmış ve iç borçlanmaya gidilmiştir. Deniz subayı yetiştirmek amacıyla deniz mühendishanesi kurulmuştur. Sürat topçu ocağı kurulmuştur. 1. Abdülhamit. Topçu ocağına bağlı Sürat Topçuları Teşkilatı geliştirilerek mevcudunu artırmıştır. Lağımcı ve humbaracı ocaklarının gelişmesi sağlanmıştır. Tımarda düzenlemeye geçilmiş ve Yeniçerilerin sayımı yapılmıştır. 3. Selim. Yaptığı yeniliklerle köklü bir reformcu niteliği taşıyan ve bunu kavrayan ilk padişahtır. Fransa, İsveç ve İngiltere'den değişik dallarda uzman subaylar getirilmiştir. Böylece Yeniçerilerin yanında modern eğitimli ve donanımlı Nizam-ı Cedid ordusu kurulmuştur. 1794. Bu ordunun subay ihtiyacını karşılamak için mühendishane-i Berri Hümayun açılmıştır. Ordunun giderleri içinse İrad-ı Cedid hazinesi oluşturuldu. Avrupa'nın belli merkezlerinde sürekli elçilikler açılmıştır. 18. yüzyıl sonlarında Avrupa'daki gelişmeleri takip etmek için ve diplomatik ilişkiler bakımından elçilerin gönderilmesi zorunlu hale gelmiştir. Paris, Londra, Viyana ve Berlin. Ülke parasının değerini korumak için yerli malına özen gösterildi. Vezir sayısı sınırlandırıldı. Resmi devlet matbaası kurulmuştur. Nizam-ı Cedid ordusuna karşı Yeniçeriler Kabakçı Mustafa Paşa'nın önderliğinde ayaklanmışlardır. Bu ayaklanma sonucunda 3. Selim tahtından indirilmiş ve öldürülmüştür. 3. Selim dönemindeki yeniliklere 2. Mahmut döneminde de devam edilmiş olması yenileşme açısından önemli bir aşama olduğunu gösterir. Islahatlarının genel özellikleri. Osmanlı, Avrupa'nın gerisinde kaldığını anlamış ve artık Batı'nın üstünlüğünü kabul etmiştir. Önceki döneme göre daha önemli ve esaslı ıslahatlar yapılmasına rağmen, amaçlanan hedefler gerçekleşmemiş ve devleti çöküşten kurtaramamıştır. Savaşların yenilgiyle sonuçlanması ve toprak kayıplarının devam etmesi sonucunda, ıslahatların askeri alanda yapılmasına neden oldu. Halkın ıslahat konusunda isteği olmamış ve ıslahatlar padişah ve devlet adamlarının isteği sonucunda gerçekleşmiştir. F. Dağılma dönemi 1792-1918. 2. Mahmut dönemi 1808-1839. Birincisi anarşi unsuru haline gelen Yeniçeriler, diğeri ise ayanların itaat altına alınamamasıydı. İlk anda ayanların üzerine gitmeyi tercih etti. Bunun için ilk olarak Osmanlı ile ayanlar arasında Senedi İttifak Antlaşması yapıldı. Senedi İttifak 1808. Alemdar Mustafa Paşa tarafından hazırlanıp ayanlar ve padişaha onaylatılan sözleşmedir. Buna göre ayanların padişaha sadakatleri, devlete asker ve vergi vermeleri güvence altına alınıyor, buna karşın ayanların varlığı ve bütün hakları kabul ediliyordu. Ayrıca ayanlar halka adil davranacaklar, bulundukları yerlerde devlet adına asker ve vergi toplayabileceklerdi. Bu sözleşmeyle padişahın yetkisi sınırlandırılmakta, kendi otoritesinin yanında bir başka gücü kabul etmektedir. Bu bakımdan bazı tarihçilere göre Magna Carta'ya benzetilmektedir. Bu hakların ayanlara verilmesi, Osmanlı'nın ayanlara bile söz geçiremeyecek hale geldiğinin kanısı olmuştur. Askeri alanda yapılan yenilikler. İkinci Mahmud'un sadrazamı olan Alemdar Mustafa Paşa, Nizam-ı Cedid'in devamı Sekban-ı Cedid 1808 adıyla yeni bir ocak kurdu. Yeniçeriler bu orduyu kabul etmedi ve ayaklandılar. Ayaklanmada sadrazam öldürüldü. Sekban-ı Cedid ocağı kaldırıldı. Bundan sonra II. Mahmud, Yeniçeri bölüklerinden belli gruplar alarak Eşkinci Ocağı'nı oluşturdu, 1825. Amaç ise Yeniçerileri disiplin altına almaktı. Fakat Yeniçeri Ocağı karakterini değiştirmediğinden padişah bu ocağı kaldırmıştır. II. Mahmud, Yeniçeri Ocağı'na son vermiştir. Devleti zor durumda bırakan, içeride zorbalık yapan, savaşlarda mağlup olan bu ocağın kaldırılması o kadar önemli ve hayırlı sayılmıştır ki, o yüzden bu olaya Vakai Hayriye denilmiştir. Bu olayla merkezi otorite güçlenmiş ve padişahlar yönetime yeniden egemen olmuştur. Dönemin en önemli ıslahatıdır. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra Avrupa usulünce Asakir-i Mansure-i Muhammediye 1826 adıyla yeni bir ordu kurulmuştur. Yeni orduya asker sağlanması amacıyla İstanbul'da Tıphane-i Amire açılmıştır. Eğitim ve kültür alanında yapılan yenilikler. Medreselerin yanında Batı'nın eğitim prensipleri örnek alınarak Avrupa tarzı okullar açıldı. İlk öğretim mecburi hale getirildi, ayrıca yüksek öğretime öğrenci yetiştirmek için orta dereceli okullar açıldı. Takvim-i Vekai adlı resmi gazete çıkarılmıştır. Hükümet ve yönetim alanında yapılan yenilikler. Divan örgütü kaldırılarak bakanlık, nazırlık kuruldu. Müsadere kaldırılmış, halk arasında din bakımından fark gözetilmediği ifade edildi. Postaneler açıldı, pasaport şart koşuldu, karantina servisleri açıldı. Tımar ve zeamet kaldırılarak devlet memurları maaşa bağlandı. Yeni meclisler ve komisyonlar kuruldu. Divan örgütü kaldırılarak buradaki görüşülen devlet işleri özelliklerine göre bu meclislerde görüşülmeye başlandı. Yeniçerilerin kaldırılması üzerine askeri işlerin düzene konulması için Şura-yı Askeri kuruldu. Bundan başka Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye ile Dar-ı Şura-yı Bab-ı Ali kuruldu. Devlet memurları dahiliye ve hariciye diye ayrıldı. Köy ve mahalle muhtarlıkları kuruldu. Abdülmecid dönemi 1839-1861. Tanzimat Fermanı. Esasları 2. Mahmud döneminde belirlenen Tanzimat Fermanı, 3 Kasım 1839'da Gülhane Parkı'nda Mustafa Reşit Paşa tarafından halka okundu. Amaç ise Avrupa'nın azınlık meselelerini bahane ederek Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını önlemekti. Bu ferman, insan ve yurttaş beyannamesi niteliğindedir. Anayasacılığa ve demokrasiye geçişin ilk adımı olmuştur. Askerlik vatani görev haline getirilmiş ve Hristiyanlara da askerlik yapma zorunluluğu getirilmiştir. Tüm Osmanlı vatandaşları arasında eşitliğin sağlanması istenmiştir. Bu da Osmanlıcılık fikrinin çıkmasına esas olmuştur. Mülkiyet hakkı da devlet güvencesi altına alınmıştır. Avrupa'ya çok sayıda öğrenci gönderilmiştir. Burada eğitimini tamamlayan ilk aydınlar kadrosu genç Osmanlılar ortaya çıkmıştır. Bu ferman dış müdahaleyi önleyememiştir. Osmanlı Devleti'nin son dönemi. 19. yüzyılda iç karışıklıklar ve dış baskılar nedeniyle Osmanlı Devleti büyük miktarda toprak kaybetmiştir. Örneğin, 1829'da Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması, Fransa'nın 1830'da Cezayir'i, 1881'de Tunus'u işgal etmesi, 1882'de İngilizlerin Mısır'ı işgal etmesi, 1878'de Rusya'nın Kars, Ardahan ve Batum'u işgal etmesi, Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın bağımsızlığını kazanmaları gibi gelişmeler olmuştur. Ayrıca Balkanlarda milliyetçi nitelikli bağımsızlık isyanları Osmanlı Devleti'ni zor durumda bırakmıştır. Osmanlı Devleti'nin çöküşünü hazırlayan etkenler daha çok 19. yüzyılda ortaya çıktı. Bu kötü gidişi önlemek için devlet adamları ve aydınların etkisiyle bir takım ıslahatlar yapıldı ve bazı fikir akımları ortaya çıktı. Devleti kurtarma çabalarını iki bölümde incelemek mümkündür. Yenileşme, ıslahat çabaları ve düşünce akımları. 1. Islahatlar, yenileşme çabaları. Osmanlı İmparatorluğu, 17. yüzyılda kurumlarında ilk ıslahatları yaptı. Bu dönemde 2. Osman, 4. Murat, Tarhuncu Ahmet Paşa ve Köprülüler askeri ve mali alanlarda düzenlemeler yaptı. Osmanlı İmparatorluğu ilk defa Lale Devri'nde 1718-1730 Avrupa'nın etkisiyle ıslahatlara başladı. 18. yüzyılda yapılan ıslahatlarda daha çok Avrupa'nın askeri yönü etkili oldu. Kurumların işlevini yerine getirip getirmediği fazla dikkate alınmadı. Toplum ve kurumların ilk defa yoğun bir şekilde ele alınması, 3. Selim döneminde Nizam-ı Cedid ıslahatlarıyla oldu. 3. Selim, savaş tekniği, kurumlarda düzenleme, eğitim ve öğretim alanlarında Batı ile entegre çalışmaları yaptı. Batı'ya ekonomik, ticari, askeri ve benzeri alanlarda açılmayı planlayan padişah, bir yandan da denge politikası izleyerek imparatorluğu ayakta tutmaya çalıştı. İkinci Mahmut, ıslahatlara karşı çıkan Yeniçeri Ocağı'nı kaldırarak geniş bir ıslahat çalışmasına girdi. Türk modernleşmesinde önemli rol oynayan II. Mahmut devri ıslahatlarının temel amacı, sarsılan devlet otoritesini kurmak ve merkezi otoriteyi güçlendirmekti. II. Mahmut, imparatorluğu çöküntüden kurtarabilmek için idari, askeri, ekonomik ve kültürel alanlarda ıslahatlar yaptı. Avrupa'dan faydalanmak için ilk defa Avrupa'ya öğrenci gönderdi. 3 Kasım 1839'da Abdülmecit Tanzimat Fermanı'nı ilan etti. Bu ferman, bir Osmanlı İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi niteliğindedir. Bu ferman, değişikliğin başlangıcı olmuştur. Bu dönemde hukuk, ülke yönetimi, askerlik, eğitim ve kültür alanında yenilikler ve düzenlemeler yapıldı. Tanzimat Fermanı'yla batılılaşma sistemleştirilmeye başlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu, Avrupalı devletlerin müdahalelerini önlemek, azınlıkların isteklerini gerçekleştirmek amacıyla ıslahat fermanını ilan etti, 1856. Ancak ferman, Hristiyan azınlıklardaki millileşme ve laikleşme sürecini başlatmak ve Avrupalıların imparatorluğun iç işlerine karışmalarını kolaylaştırmaktan başka bir işe yaramadı. Yeni Osmanlılar, Genç Osmanlılar denilen aydınlar, meşrutiyet düşüncesini savunmaya başladılar. Sonuçta 1876'da ilk anayasa ilan edilerek meşrutiyet dönemi başladı. Osmanlı İmparatorluğu, Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmasını ve Hristiyan azınlıkların imparatorluklardan ayrılmasını engellemek için Mithat Paşa'nın hazırladığı birinci meşrutiyeti, II. Abdülhamit'in padişahlığı döneminde ilan etti, 1876. Böylece Müslüman ve gayrimüslim halk padişahın yanında ilk defa yönetime katıldı. Bu dönemde ilk anayasa yapıldı ve azınlıkların temsilcileri de meclise girdi. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı başladıktan sonra padişah bu meclisi kapattı. 14 Şubat 1878. Bu kararın alınmasında meclisin etnik yapısının meclis çalışmalarını etkilemesi özellikle etkili olmuştur. II. Abdülhamit yönetimine karşı İttihat ve Terakki Cemiyeti kuruldu. İttihat ve Terakki'nin amacı, Kanuni Esasi'nin yani anayasanın yürürlüğe konulmasını, Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin açılmasını sağlamaktı. Cemiyet, 1908'de Rumeli'de büyük bir silahlı ayaklanma hareketine girişti. Ayaklanma bastırılamadığı gibi 23 Temmuz 1908'de Manastır, Selanik ve Rumeli'de hürriyet ilan edilmiş, bunun sonucu olarak 2. Abdülhamit Kanuni Esasiyi yeniden yürürlüğe koymuştur. İkinci Meşrutiyet ilan edildi, 1908. İkinci meşrutiyet ilan edilmesine rağmen beklenen faydalar gerçekleşmedi. Çünkü ittihatçıların Meclis-i Mebusan'ın açılmasından başka ciddi bir hazırlığı yoktu. Bu nedenle mecliste birçok konuda görüş ve karar birliği sağlanamadı. 2. Meşrutiyetin ilanının sonuçları. 1. Meşrutiyet yönetiminin ilk günlerinde iktidar boşluğu ve geçiş döneminin kargaşası yaşandı. 2. Bu dönemde ilk siyasi partiler kurularak faaliyet gösterdiler. Bu partilerin başlıcaları İttihat ve Terakki Partisi, onun ilk rakibi Ahrar, Hürler Partisi ve İttihatçıların amansız düşmanı Hürriyet ve İtilaf Fırkasıydı. Bu partiler sayesinde tarihimizde demokratik parlamenter sistemin ilk denemeleri yapıldı. 3. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra yapılan seçimlerle İttihat ve Terakki Partisi en güçlü siyasi teşkilat haline geldi. Komutanlığını Mahmut Şevket Paşa'nın, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı hareket ordusu Selanik'ten İstanbul'a gelerek 31 Mart isyanını bastırdı. Bu isyanın bastırılmasından sonra padişahın yetkileri sınırlandırıldı. Kanuni Esasi'de değişiklikler yapıldı. 2. Abdülhamit tahttan indirilerek yerine 5. Mehmet Reşat tahta çıkarıldı. 1909. 31 Mart olayı Türk tarihinde rejime karşı yapılan ilk isyan hareketidir. Düşünce akımları. Osmanlı Devleti'nin çöküş devrine girmesi çeşitli düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu düşünceler Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük, Ademi merkeziyetçiliktir. A. Osmanlıcılık. Siyasi anlamda Osmanlı vatandaşlarını ortak vatan, ortak çıkar ve Osmanlı hanedanı etrafında birleştirmeyi amaçlayan siyasi fikirdir. Azınlık unsurların Osmanlı İmparatorluğundan ayrılma istekleri ve bu uğurda çıkardıkları isyanlar, Osmanlı aydınlarını yeni çareler aramaya sevk etti. Böylece Tanzimat döneminde 1839-1876 Osmanlıcılık düşüncesi doğdu. Genç Osmanlılar adıyla kurulan cemiyet bu düşüncenin savunuculuğunu yaptı. Anayasa yapılması, meclisin açılması gibi görüşler geçerlilik kazandı. Bu görüşü savunanlar Osmanlı ülkesinde dil, din ve ırk bakımından hiçbir ayrım yapmadan herkese aynı hak ve yetkilerin verilmesini, böylece Osmanlı toplumunda tam bir dayanışma ve kaynaşma gerçekleşeceğini ileri sürüyorlardı. Devletin yıkılmasını önlemek, azınlıkların isyanlarını sona erdirmek ancak bu şekilde gerçekleşebilirdi. Kanuni Esasi'nin ilanı, parlamentonun kurulması ve meşruti idarenin gerçekleşmesi genç Osmanlıların zaferidir. B. İslamcılık. Bütün Müslümanlar arasında siyasi birliğin kurulmasını hedeflemiştir. Bu düşünce, birinci meşrutiyetin sonlarına doğru büyük bir gelişme göstermiştir. İmparatorluğun parçalanması tehlikesi karşısında Müslüman unsurları birlik ve beraberlik içinde tutmak amaçlanmıştır. İslami kuralların tamamen uygulanması halinde imparatorluğun kurtarılacağına inanılmıştır. İslamcılık 19. yüzyılın sonlarına doğru devletin resmi politikası olacak kadar önem kazandı. 2. Abdülhamit, İngiltere ve Rusya'nın hakimiyetleri altında yaşayan Müslümanları bu devletlere karşı kullanmaya çalıştı. Mehmet Akif, Said Halim Paşa, Cemalettin Afgani, Mehmet Şemseddin, Musa Kazım gibi kişiler tarafından savunulan bu görüşte, Batı'nın bilim ve teknolojisinin alınabileceği, fakat devlet, hukuk, toplumsal gelenek ve eğitimde İslamiyet'in egemen kılınması savunulmuştur. C. Batıcılık. Batıcılık, ikinci meşrutiyet döneminde bir düşünce akımı haline geldi. Bu görüş, devletin ancak batılılaşmak yoluyla kurtulabileceğini ve bunun için çeşitli alanlarda ıslahatlar yapılması gerektiğini savunmuştur. Öncülüğünü Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Süleyman Nazif'in yaptığı Batıcılar, tek kadınla evliliği, kadın özgürlüğünü, medeni kanunun kabulünü, laik mahkemelerin kurulmasını, Latin harflerinin kabulünü, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, modern giysiler giyilmesini istiyorlardı. Türkçülerin Turan idealine karşılık Batıcılar irfan idealini savunmuşlardır. D. Türkçülük. Türkçülük, dil, tarih, edebiyat alanlarındaki çalışmalarla kültür hareketleri olarak başladı. En önemli ideoloğu Ziya Gökalp'tir. Ahmet Vefik Paşa, Şemseddin Sami, Necip Asım, Yusuf Akçura önemli savunucularıdır. Genç Kalemler ve Türk Yurdu dergileri çıkarılmıştır. Avrupa'da Türkler aleyhine yapılan olumsuz propagandalar, Türk milletinin ikinci sınıf görülmesi, Türk tarih ve kültürünün incelenmesi ihtiyacını ortaya çıkardı. Rus işgaline uğrayan Türk illerinden kaçan Türk göçmenlerin etkisiyle Türkçülük giderek önem kazandı. Özellikle 1908'den sonra Türkçülüğün etkisi daha fazla arttı. İttihatçılar da bu düşünceyi sahiplendiler. Türkçülük akımı, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan Türklerin dil, din, kültür değerleriyle birbirlerine bağlanmasını, dışarıdaki Türklerle de birleşme yolları aranmasını amaçlıyordu. İslam Birliği kadar güçlü bir Türk birliği oluşturulacak ve bu büyük ülkeye Turan denilecekti. Milliyetçilik fikrinin etkisiyle ortaya çıkan Türkçülük biçim değiştirmiş, Turancılıktan misak-ı milli esaslarına dönüşerek Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ideolojilerinden olmuştur. E. Ademi Merkeziyetçilik. Bu akıma göre, merkezi hükümetin yetkilerinin azaltılması ve imparatorluk içindeki çeşitli unsurların yönetime katılmasının artırılması ileri sürülüyordu. Bu akımın savunucusu Prens Sebahattin'di. Bu akımla liberal bir ekonomi modeli önerilmiştir. Ademi merkeziyetçilik, devlet politikası olarak uygulanmıştır. Akımların ortak noktası. Hepsi de vatanın mevcut durumundan kurtarılmasını savunmuştur. Batıdan ve batıcılık düşüncesinden etkilenmişlerdir. II. Abdülhamit dönemi, 1. Meşrutiyet, Kanun-u Esasi, 23 Aralık 1876. İlan edilmesinde Genç Osmanlılar Cemiyeti etkili olmuştur. Meybusan Meclisi'nin ilk reisi Ahmet Vefik Efendi'dir. Halk ilk defa yönetime katılmıştır. II. Abdülhamit tarafından 14 Şubat 1878'de Osmanlı-Rus Savaşı bahane edilerek yürürlükten kaldırılmıştır. 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti. II. Abdülhamit dönemi, 2. Meşrutiyet, 23 Temmuz 1908. İlan edilmesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti etkili olmuştur. II. Abdülhamit İslamcılık fikrini savunmuştur. Bu dönemde İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük gibi fikir akımları etkili olmuştur. İkinci Meşrutiyet'in demokrasi tarihimize getirdiği en önemli yeniliklerden birisi, siyasi partilerin kurulmasıdır. İttihat ve Terakki Fırkası'na muhalefet olarak Osmanlı Ahrar Fırkası, Ahali Fırkası ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası gibi partiler kuruldu. İkinci Meşrutiyet rejimine ve İttihat ve Terakki Fırkası'na karşı Osmanlı Ahrar Fırkası büyük bir muhalefet başlattı. Bu fırkanın çıkarttığı Serbesti gazetesinde yayımlanan sert yazı ve eleştiriler halkı iktidara karşı harekete geçirdi. Bu çalışmalar sonucunda Rumi takvime göre 31 Mart 1325'te, miladi takvime göre 13 Nisan 1909, İstanbul'da yönetime karşı bir ayaklanma çıktı. Osmanlı tarihinde bu olaya 31 Mart vakası denilmiştir. Ayaklanmayı bastırmak için Selanik'ten İstanbul'a gelen harekat ordusunun komutanı Mahmut Şevket Paşa, kurmay başkanı Mustafa Kemal'dir. Bu ayaklanma bastırıldıktan sonra 2. Abdülhamit tahttan indirilmiş, yerine 5. Mehmet Reşat padişah yapılmıştır. 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında yaşanan karışıklıklardan istifade eden 1. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. 2. Yunanistan Girit'i ilhak etti. 3. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Bosna Hersek'i ülkesine kattığını ilan etti. Trablusgarp Savaşı 1911-1912. Osmanlı Devleti İtalya Uşi Antlaşması 1912. Savaşın sebepleri ve sonuçları. İtalya'nın gelişen sanayisi için ham madde ve pazar araması, Trablusgarp'ın İtalya'ya yakın olması, Trablusgarp ve Bingazi'nin Osmanlı Devleti tarafından savunulmasının güç olması, Trablusgarp'ın İtalya tarafından işgal edilmesinin İngiltere, Fransa ve Rusya'nın çıkarlarına uygun olması sebebiyle bu üç devletin işgale karşı sessiz kalmaları. Mustafa Kemal Yüzbaşı, Enver Bey Binbaşı, Fethi Bey Binbaşı, Nuri Bey Binbaşı ve Ali Bey Yüzbaşı Trablusgarp'a geçerek buradaki yerli halkı örgütlemiş ve İtalyanlara karşı direniş geçirmişlerdir. Mustafa Kemal'in Derne ve Tobruk'ta gösterdiği başarılar İtalyanların ülke içerisinde ilerlemesine imkan vermemiştir. İtalyanlar Trablusgarp'ta başarısız olunca Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak için Çanakkale Boğazı'nı kuşattılar. Rodos ve 12 adayı işgal ettiler. Rusların desteğiyle Balkanlarda ortaya çıkan karışıklıklar neticesinde Osmanlı Devleti barış yapmak zorunda kaldı. İtalyanlarla Osmanlı Devleti arasında Uşi Antlaşması imzalandı. Kuzey Afrika'daki son toprak parçası da Osmanlı Devleti'nin elinden çıktı. 12 ada, Balkan Savaşı sonuçlanana kadar geçici olarak İtalya'ya bırakıldı. Yunan işgaline uğraması tehlikesine karşı İtalya'ya emanet bırakılan 12 adayı Balkan Savaşları sonucunda İtalya, Osmanlı Devleti'ne vermemiştir. Lozan Antlaşması'yla Rodos ve 12 ada İtalya'ya bırakılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar adaları elinde bulunduran İtalya, bu savaşta yenilince 10 Şubat 1947'de Paris'te imzalanan barış antlaşmasıyla işgal ettiği 12 adayı Yunanistan'a vermiştir. 1. Balkan Savaşı 1912. Osmanlı Devleti, Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan. Londra Antlaşması 30 Mayıs 1913. Savaşın sebepleri ve sonuçları. Milliyetçilik akımıyla Avrupa devletlerinin Balkan devletlerini kışkırtmaları ve yardımda bulunmalarıdır. Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı birleşmelerinde en fazla Rusya'nın etkisi olmuştur. Osmanlı Devleti'ne karşı ilk savaş ilan eden Balkan Devleti Karadağ'dır. 8 Ekim 1912. Bulgarlar Edirne'yi alarak Çatalca önlerine kadar geldiler. 12 ada dışındaki bütün Ege adaları Yunanlıların eline geçti. Karışıklıktan faydalanan Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Osmanlı Devleti'nden ilk bağımsızlığını ilan ederek ayrılan Balkan Devleti Sırbistan, en son ayrılan Balkan Devleti Arnavutluk'tur. Savaşın sonunda Londra Konferansı toplandı. 17 Aralık 1912. Bu sırada Enver Bey başkanlığında bir grup subay, Bab-ı Ali baskınını gerçekleştirmiş, böylece İttihat ve Terakki Partisi iktidarı tamamen ele geçirmiştir. 23 Ocak 1913. Londra Antlaşması'yla Osmanlı Devleti Midye-Enez hattının batısındaki bütün topraklardan çekildi. Girit Yunanistan'a bırakıldı. Bulgaristan sınırları Ege Denizi'ne kadar uzandı. 2. Balkan Savaşı 1913. Savaşın sebepleri. 1. Balkan Savaşı'ndan sonra yapılan Londra Antlaşması sonucunda Bulgaristan'ın diğer Balkan devletlerine göre daha fazla toprak almasıdır. Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ, Sırbistan, Romanya. Bükreş Antlaşması 10 Ağustos 1913. Yunanlılar, Karadağlılar, Sırplar ve ilk savaşa katılmayan Romenler birleşerek Bulgarlara karşı savaştılar. Bu durumdan faydalanan Osmanlı Devleti, Kırklareli ve Edirne'yi Bulgarlardan geri aldı. Bu savaş sonucunda Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında İstanbul Antlaşması 1913, Yunanistan arasında Atina Antlaşması 1913 imzalandı. 1. Dünya Savaşı 1914-1918. Savaşın sebepleri ve sonuçları. 1. Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan milliyetçilik, adalet, hürriyet, eşitlik gibi kavramların yayılması. 2. Avrupalı devletlerin ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak için başlattıkları sömürge elde etme yarışı. 3. Fransa'nın maden bakımından zengin olan Alsas-Loren bölgesini geri almak istemesi. 4. Balkanlarda Rusya ile Avusturya-Macaristan arasındaki çıkar çatışması. 5. Almanya'nın İngiliz sömürgelerini tehdit etmesi. Savaş öncesi bloklar. Üçlü İtilaf: İngiltere, Fransa, Rusya. Üçlü İttifak: Almanya, Avusturya-Macaristan, İtalya. İtalya, kendisine Batı Anadolu'nun vaat edilmesi üzerine İtilaf grubuna geçmiştir. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahtı Prens Ferdinand'ın Saraybosna'yı ziyareti sırasında bir Sırplı tarafından öldürülmesi savaşın başlamasına sebep olmuştur. Osmanlı Devleti savaş başlayınca tarafsızlığını açıklamış ve tek taraflı olarak kapitülasyonları kaldırdığını ilan etmiştir. Birinci Dünya Savaşı başladığı sırada Padişah 5. Mehmet Reşat, Sadrazam Said Halim Paşa'ydı. İktidar, İttihat ve Terakki Partisi'nin elindeydi. Osmanlı Devleti, Akdeniz'de İngiliz donanmasının önünden kaçan Goben ve Breslau adlı Alman gemileri boğazlardan geçerek kendisine sığınması üzerine bu gemileri satın aldığını ve isimlerini de Yavuz ve Midilli olarak değiştirdiğini açıkladı. Bu gemilerin Karadeniz'e geçerek Rus limanlarını bombalaması üzerine Osmanlı Devleti ittifak grubunun yanında savaşa girmiş oldu. Kasım 1914. Mustafa Kemal bu sırada Sofya askeri ataşesi görevindeydi ve Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesinin yanlış olduğunu açıklamıştır. Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler: sınırları içinde Kafkasya, Çanakkale, Kanal, Hicaz ve Yemen, Irak, Suriye ve Filistin, sınırları dışında Galiçya, Makedonya, Romanya. Bu cephelerden Kafkas ve Kanal cepheleri taarruz cephelerini oluştururken, Çanakkale, Hicaz, Yemen, Irak, Suriye ve Filistin cepheleri savunma cepheleridir. Galiçya, Romanya ve Makedonya cepheleri ise yardımcı cepheleri oluşturmuştur. Kafkas cephesi: Ruslarla birlikte bu bölgede yaşayan Ermenilerle de savaşıldı. Enver Bey komutasındaki Osmanlı orduları, Sarıkamış Harekatı'nda ağır kış şartlarından dolayı başarısız oldu. Ruslar Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon ve Erzincan'ı ele geçirdi. Çanakkale Savaşı'ndan sonra 16. Ordu Komutanlığı'na atanan Mustafa Kemal, Muş ve Bitlis'i Ruslardan kurtardı. 1917 yılında Rusya'da meydana gelen Bolşevik İhtilali sonucunda Rusya, 1. Dünya Savaşı'ndan İttifak Devletleri ile 3 Mart 1918'de yaptığı Brest-Litovsk Antlaşması'yla çekildi. Osmanlı Devleti, 1878 Berlin Antlaşması'yla kaybettiği Kars, Ardahan ve Batum'u geri aldı. Çanakkale Cephesi: İtilaf devletleri tarafından Rusya'ya yardım edebilmek amacıyla açıldı. İtilaf devletlerinin Çanakkale'de mağlup olmaları ve yardım götürememeleri sonucunda Rusya'da rejim değişikliği oldu ve Rusya savaştan çekildi. Birinci Dünya Savaşı uzadı. Mustafa Kemal'in göstermiş olduğu başarılar Kurtuluş Savaşı'nda lider olmasını sağladı. Çanakkale cephesi, Bulgaristan'ın ittifak devletleri yanında savaşa girmesinde etkili oldu. Kanal cephesi: İngiltere'nin sömürgelerine giden yolu kesmek için açıldı. İngilizler bu cephede başarılı olarak Suriye'ye kadar geldi. Burada Alman General Liman von Sanders komutasındaki Yıldırım ordularına bağlı 7. Ordu, Mustafa Kemal komutasında başarılı savunmalar yaptı. Osmanlı orduları bu bölgede Hicaz, Yemen ve Filistin cephelerinde savaştı. Irak cephesi: İngilizler tarafından açıldı Amaç, Abadan ve Musul petrollerini korumaktı. 1914'te Basra'ya asker çıkaran İngilizler, Kutül-Amare'de Osmanlı ordularına yenildi. Daha sonra tekrar harekete geçen İngilizler, zengin petrol kaynaklarına sahip olan Kuzey Irak dahil bütün Irak'ı ele geçirdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalar. Almanya, Versay Antlaşması. Avusturya, Saint-Germain Antlaşması. Macaristan, Trianon Antlaşması. Bulgaristan, Nöyi Antlaşması. Osmanlı Devleti, Sevr Antlaşması. İstanbul Antlaşması. İngiltere, Fransa ve Rusya arasında yapıldı. İngiltere ve Fransa boğazları Rusya'ya vermeyi kabul ettiler. Buna karşılık Rusya da İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı'nın diğer bölgeleriyle Anadolu ve Orta Doğu üzerindeki haklarını tanıyacaktı. Londra Antlaşması. İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya arasında imzalandı. Bu antlaşmayla 12 ada, Antalya ve çevresi İtalya'ya bırakıldı. Buna karşılık İtalya da İtilaf devletlerinin yanında savaşa girecekti. Sykes-Picot Antlaşması. İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaştıkları antlaşmadır. Petrograd Protokolü. İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalandı. Rusya, Sykes-Picot Antlaşması'nı kabul edecek, buna karşılık Boğazlar bölgesiyle Trabzon ve Doğu Anadolu'nun bazı bölümleri Rusya'ya verilecekti. Saint-Jean-de-Maurienne Antlaşması. Sykes-Picot ve Petrograd Antlaşması'yla İngiltere, Fransa ve Rusya'nın aralarında yapmış oldukları paylaşımlar, İtalya'nın tepkisini çekmesi üzerine İngiltere ve Fransa, İtalya'nın isteklerini dikkate alarak aralarında Saint-Jean-de-Maurienne Antlaşması'nı yaptılar. Buna göre Antalya, Konya, Aydın ve İzmir İtalya'ya verildi. Rusya'daki rejim değişikliğinden sonra Sovyet Rusya yapılan bütün gizli antlaşmaları açıklamış ve bunları tanımadığını belirtmiştir. Wilson İlkeleri, 8 Ocak 1918. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında ilan edildi. Buna göre, bütün barış antlaşmaları açık olacak, bu antlaşmalardan başka milletler arası gizli antlaşmalar yapılmayacak, savaş sonunda yenenler yenilenlerden toprak almayacaklar, yenilenler savaş tazminatı ve cezai tazminat ödemeyecekler, devletler arasındaki anlaşmazlıkları barış yoluyla çözümleyecek milletler arası bir teşkilat kurulacak. Wilson ilkelerinden Osmanlı Devleti'ni ilgilendiren maddesi, Osmanlı Devleti'nin Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelerinde Türklere kesin egemenlik hakkı tanınmalıdır. Türk egemenliği altında bulunan diğer milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verilmelidir. Birinci Dünya Savaşı'nın sonu. Mondros Ateşkes Antlaşması, 30 Ekim 1918. Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında savaş sonunda imzalanan Ateşkes Antlaşması'dır. Padişah 5. Mehmet Reşat ölmüş, yerine 6. Mehmet Vahdettin geçmişti. İktidarda Ahmet İzzet Paşa hükümeti bulunuyordu. Antlaşmayı Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Orbay Bey başkanlığındaki bir heyet, İtilaf Devletleri adına da İngiliz Amiral Calthorpe imzalamıştır. İtilaf devletlerinin güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa, İtilaf devletleri herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olacaktı. 7. madde. Bu madde, Osmanlı Devleti'nin her yerini işgale açık hale getirmiştir. Ermenilere bırakılması düşünülen doğudaki 6 ilde, Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ ve Sivas, karışıklık çıkarsa, İtilaf devletleri bu bölgeleri de işgal edebileceklerdi. 24. madde. Bu maddeyle doğuda bir Ermeni devleti kurmak amaçlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren antlaşmalar. Almanya, Versay Antlaşması. Avusturya, Saint-Germain Antlaşması. Macaristan, Trianon Antlaşması. Bulgaristan, Nöyi Antlaşması. Osmanlı Devleti, Sevr Antlaşması. Paris Barış Konferansı, 18 Ocak 1919. Konferansın gündemi, Avrupa'nın durumu ve sınırların çizilmesi, sömürgelerin ve Osmanlı Devleti'nin mirasının paylaşılmasıydı. Saint-Jean-de-Maurienne gizlantlaşmasıyla İtalya'ya verilen Batı Anadolu bölgesinde güçlü bir devlet istemeyen İngiltere, bu bölgenin Yunanistan'a verilmesini sağladı. Yunanistan'ın İzmir'i işgal etme planı Paris Barış Konferansı'nda alındı. İzmir'in işgali. Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da İzmir'e asker çıkararak işgale başladılar. Karaya çıkan Yunan askerlerine karşı ilk kurşun, Hukuku Beşer, İnsan Hakları gazetesi başyazarı Hasan Tahsin, Osman Recep Nevres tarafından sıkıldı. Amiral Bristol raporu. Batı Anadolu'da Yunan işgalinin haksız olduğunu, bu bölgede Türk çoğunluğunun bulunduğunu ve Yunan askerlerinin geri çekilmesi gerektiğini belirten Amerika Birleşik Devletleri delegesi Amiral Bristol başkanlığındaki heyet tarafından hazırlandı. Ancak bu rapor özellikle İngiltere tarafından dikkate alınmadı. Kurtuluş Savaşı, Cemiyetler. Milli varlığa düşman cemiyetler. Azınlıkların kurduğu cemiyetler. Rumlar tarafından kurulan cemiyetler. Mavri Mira Cemiyeti. İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi tarafından kuruldu. Bu cemiyetin amacı Trakya, İstanbul, Marmara bölgesi ve Batı Anadolu'yu Yunanistan'a bağlayarak Mogola İdea'yı yani Bizans İmparatorluğunu tekrar kurmaktı. Pontus Rum Cemiyeti. Merzifon, Amerikan Koleji'nin yardımıyla Merzifon'da kurulmuştur. Amacı, Doğu Karadeniz bölgesinde Pontus Devleti kurmaktı. Etniki Eterya Cemiyeti, Yunanistan'ın bağımsızlığı için kurulmuştu, 1813. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra tekrar faaliyete geçerek, Pontus Rum Cemiyeti ve Mavri Mira Cemiyeti ile işbirliği yapmıştır. Kordos Komitesi. İstanbul, Trabzon, Marmara kıyıları ve İzmir ve civarında düzeni bozma ve buralardaki çalışmaları örgütleme görevini üstlenmişti. Başlangıçta Rumlar ve Ermeniler bu dernek çatısı altında birlikte hareket etmişlerdir. Neazoi Cemiyeti. İstanbul'da kurulan bu cemiyetin amacı, İstanbul'u Yunanistan'a bağlanmasını ve Bizans İmparatorluğu'nun tekrar kurulmasını sağlamaktı. Ermeniler tarafından kurulan cemiyetler. Hınçak Cemiyeti. İsviçre'de kurulmuştur. Amacı, Doğu Anadolu bölgesini Ermenistan'a katmaktı. Taşnak Cemiyeti. Anadolu'nun büyük bölümünü içine alan Büyük Ermenistan Devleti kurmak amacıyla kurulmuştur. Ermeni İntikam Alayı. Adana'da Fransızların yardımıyla kurulan bu cemiyet, Çukurova ve Doğu Anadolu bölgesinde bağımsız bir Ermeni devleti kurmak için çalışmıştır. Yahudiler tarafından kurulan cemiyetler. Allianz İsrailit ve Makabi Cemiyetleri. İstanbul'da kurulmuştur. Filistin'de bir Yahudi devleti kurmak amacıyla faaliyette bulunmuştur. Kuvayi Milliye'ye karşı olanlar tarafından kurulan cemiyetler. İngiliz Muhipler Cemiyeti, Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası, Kürt Teali Cemiyeti, Teali İslam Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti, Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Milli Varlığa Dost Cemiyetler, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri. Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti, İzmir Reddi İlhak Cemiyeti, Kilikyalılar Cemiyeti, Trabzon Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti, Milli Kongre Cemiyeti. Kuvayi Milliye. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesini bahane ederek Anadolu'yu işgale başlayan İtilaf devletlerine karşı Osmanlı Devleti'nin sessiz kalması ve gerekli tedbirleri almaması üzerine Türk milletinin vatanını koruma ve bağımsız yaşama isteğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan teşkilata Kuvayi Milliye, Milli Kuvvetler adı verildi. Kuvayi Milliye'nin kurulmasında Mondros Ateşkes Antlaşması gereğince Osmanlı ordularının terhis edilerek devletin savunmasız kalması, Osmanlı Devleti'nin işgallere sessiz kalması ve azınlıkların taşkın hareketlerde bulunması etkili oldu. Kuvayi Milliye Birlikleri, düzenli ordu kuruluncaya kadar düşmanı oyalamış halk kuvvetleridir. Kuvayi Milliye Kuvvetleri tarafından işgallere karşı ilk silahlı direniş, 19 Aralık 1918'de Hatay Dört Yol'da Fransızlara karşı oldu. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gönderilmiştir. Samsun'a resmi görevle gönderilmesinin sebebi, bölgedeki karışıklıklara son vermek, silahların toplanmasını ve teslimini sağlamak, sorumluluk alanında milli amaçlı girişimlere izin vermemektir. Havza Genelgesi, 29 Mayıs 1919. Mustafa Kemal, Havza Genelgesi'yle halkın işgallere karşı tepki göstermesini ve böylece milli bilincin uyanmasını sağlamak istemiştir. Amasya Genelgesi, 22 Haziran 1919. Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi belirtilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın mücadele safhası başlamıştır. İlk defa milli bir kurulun oluşturulmasından bahsedilmiştir. İlk defa milli egemenlikten bahsedilmiştir. İlk defa İstanbul hükümetinin görevini yerine getiremediğinden bahsedilmiştir. Sivas Kongresi'nin toplanmasına karar verilmiştir. Amasya Genelgesi'nin hazırlanmasında Mustafa Kemal Paşa'ya Ali Fuat Cebesoy Paşa, Rauf Orbay, Refet Bele Bey yardımcı olmuş, ayrıca Konya'da bulunan Cemal Paşa ve Erzurum'da bulunan Kazım Karabekir Paşa'nın da görüşleri alınarak yayınlanmıştır. Erzurum Kongresi, 23 Temmuz-7 Ağustos 1919. Erzurum Kongresi öncesinde 8 Temmuz 1919 Mustafa Kemal askerlik ve memuriyet görevinden istifa etmiştir. Doğu Anadolu Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti girişimleriyle toplandı. Mustafa Kemal kongre başkanı seçildi. Toplanışı bakımından bölgesel ancak alınan kararlar bakımından milli bir kongredir. İlk defa milli sınırlardan bahsedildi. İlk defa manda ve himaye reddedildi. İlk kez yeni bir devlet kurma düşüncesi ortaya çıkmıştır. Sivas Kongresi, 4-11 Eylül 1919. Milli bir kongredir. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar aynen kabul edildi. İstanbul hükümeti, kongrenin toplanmasını önlemek için Mustafa Kemal'in tutuklanması emrini verdi. Müdafaa-yı Hukuk Cemiyetleri, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. Manda ve himaye kesin olarak reddedildi. Kamuoyu oluşturmak ve milli mücadelenin sesini duyurabilmek için İrade-i Milliye adıyla gazete çıkartılmaya başlandı. Temsil heyeti Ali Fuat Cebesoy'u Batı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atadı. Amasya Görüşmeleri 20-22 Ekim 1919. Ali Rıza Paşa Hükümeti, Bahriye Nazırı Salih Paşa ile temsil heyeti arasında yapıldı. İstanbul Hükümeti bu görüşmeyle temsil heyetini resmen tanımış oldu. Temsil heyetinin Ankara'ya gelişi 27 Aralık 1919. Milli mücadelenin merkezinin Ankara'ya taşınması, Ankara'nın merkezi ve güvenlikli olması, Anadolu'nun diğer bölgeleriyle haberleşme imkanının uygun olması, Batı Anadolu'da Yunanlılarla yapılacak mücadele için daha uygun bir yer olmasından dolayıdır. Son Osmanlı Meybusan Meclisi ve Misak-ı Milli, 28 Ocak 1920. 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplandı. Temsil heyeti taraftarı mebuslar tarafından Felah-ı Vatan grubu kuruldu. 28 Ocak 1920'de Misak-ı Milli ilan edildi. Misak-ı Milli kararlarıyla Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarında belirtilen vatanın sınırları belirlendi. Misak-ı Milli kararlarının yayınlanmasının ardından İtilaf Devletleri 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal etmişler ve Meybusan Meclisi'ni basarak tutukladıkları meclis üyelerini Malta'ya sürgüne göndermişlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması 23 Nisan 1920. İstanbul'un işgal edilmesi ve Mebuslar Meclisi'nin dağıtılması üzerine yeniden seçim yapıldı. İstanbul'dan kaçan ve yeni seçilen milletvekilleri birlikte Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. İlk meclis güçler birliği ilkesine göre kuruldu. Yasama, yürütme, yargı. Meclisin başkanı, hükümetin de başkanıdır. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve meclisin üstünde bir gücün olmadığı belirtilmiştir. Kurucu meclistir. Meclis hükümeti sistemi vardır. İlk başkanı Mustafa Kemal'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmalar. İstanbul hükümetinin çıkarttığı ayaklanmalar, İstanbul hükümeti ve İtilaf devletlerinin birlikte çıkardığı ayaklanmalar, azınlıkların çıkarttığı ayaklanmalar, Kuvayi Milliye taraftarı olup sonradan ayaklananlar. İstanbul hükümetinin çıkarttığı ayaklanmalar, Anzavur ve Kuvayi İnzibatiye, Halife ordusu ayaklanması. İstanbul hükümeti ve İtilaf devletlerinin birlikte çıkardığı ayaklanmalar, Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı ayaklanması, Konya ayaklanması, Delibaş Mehmet, Afyon ayaklanması, Çopur Musa, Milli Aşireti ayaklanması, Yozgat ayaklanması. Azınlıkların çıkarttığı ayaklanmalar, Pontus Rum ve Ermeni ayaklanması. Kuvayi Milliye yanlısı olup sonradan ayaklananlar, Çerkes Ethem ve Demirci Mehmet Efe ayaklanması. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ayaklanmaları önlemek için aldığı tedbirler. Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkartıldı. İstiklal Mahkemeleri kuruldu. İstanbul Hükümeti ile haberleşmelere son verildi. İstanbul Hükümeti'nin fetvalarına karşı Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi ve diğer din adamlarının fetvaları Anadolu'ya dağıtıldı. Sevr Antlaşması, 10 Ağustos 1920. Sevr Antlaşması'nın esasları İtalya'nın San Remo kentinde belirlendi. Osmanlı Saltanat Şurası tarafından onaylandı. Damat Ferit Paşa tarafından imzalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tanınmadığı için yürürlüğe girmedi. Doğu Cephesi. Ermenilerle mücadele edildi. Mondros Ateşkes Antlaşması'na uymayarak ordusunu dağıtmayan Kazım Karabekir Paşa, Doğu Anadolu bölgesinde Ermenileri yenilgiye uğratmış ve 3 Aralık 1920 tarihinde Ermenistan'la Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. Gümrü Antlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarıdır. Güney Cephesi. Bu cephede Fransızlar ve Ermenilere karşı Kuvayi Milliye birlikleri tarafından başarılı mücadeleler verildi. Bu cephe, Sakarya Savaşı sonrasında Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşması 20 Ekim 1921 sonucunda kapandı. Ankara Antlaşması'yla Hatay dışındaki bugünkü Suriye sınırımız çizilmiştir. Ankara Antlaşması'yla İtilaf devletleri arasında ayrılık meydana gelmiş ve yeni Türk devletini tanıyan ilk İtilaf devleti Fransa olmuştur. Batı Cephesi. 1. İnönü Savaşı 6-10 Ocak 1921. Yunanlılara karşı kazanılan 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması yapıldı 16 Mart 1921. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Londra Konferansı'na davet edildi 21 Şubat 12 Mart 1921. Londra Konferansı'na davet edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti İtilaf devletleri tarafından tanınmış oluyordu. Londra Konferansı'nda İstanbul Hükümeti'ni Tevfik Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ni Bekir Sami Bey temsil etmiştir. Düzenli ordunun ilk zaferidir. Afganistan'la dostluk antlaşması yapıldı. 20 Ocak 1921'de ilk anayasa, Teşkilat-ı Esasiye ilan edildi. 12 Mart 1921'de İstiklal Marşı kabul edildi. İkinci İnönü Savaşı 26 Mart 1 Nisan 1921. Yunanlılara karşı kazanılan 2. İnönü Savaşı'ndan sonra halkın orduya olan güveni daha da arttı. Bu zaferden sonra İtalya işgal ettiği yerlerden çekilmeye başladı. Eskişehir-Kütahya Savaşları 10-24 Temmuz 1921. Eskişehir, Kütahya ve Afyon Yunanlıların eline geçti. Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekildi. Mecliste huzursuzluklar yaşandı. Meclisin Kayseri'ye taşınması bile gündeme geldi. 5 Ağustos 1921 tarihinde Mustafa Kemal, meclisin tüm yetkilerini 3 aylığına alarak başkomutan olarak ilk defa ordunun başına geçti. Sakarya Savaşı öncesi 8 Ağustos 1921 tarihinde Tekalif-i Milliye emirleri yayınlandı. Sakarya Savaşı 23 Ağustos 12 Eylül 1921. Yunanlılara karşı kazanılan Sakarya Savaşı sonunda Mustafa Kemal'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verildi. Savunmadan taarruza geçildi. Gürcistan ve Azerbaycan'la Kars Antlaşması yapıldı. 13 Ekim 1921. Fransa'yla Ankara Antlaşması imzalandı. 20 Ekim 1921. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 26-30 Ağustos 1922. Muharebeyi Başkomutan Mustafa Kemal yönetti. Yunan ordusu yok edildi. Yunan Başkumandanı Trikopis esir edildi. Türk ordusu 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'e girdi. 15 Mayıs 1919 tarihinde başlayan Yunan işgali sona erdi. Bu zafer sonucunda İtilaf Devletleri ile Mudanya Ateşkes Antlaşması yapıldı. Mudanya Ateşkes Antlaşması 11 Ekim 1922. Boğazlar İstanbul ve Doğu Trakya savaşmadan kurtarıldı. Mondros Ateşkes Antlaşması hükümsüz hale geldi. Milli mücadelenin savaş dönemi sona erdi. Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923. Konferansa katılan devletler Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Japonya, Romanya, Yugoslavya. Sovyet Rusya ve Bulgaristan Boğazlar sorunu görüşülürken katıldı. Amerika Birleşik Devletleri gözlemci olarak katıldı. Türk heyeti başkanı İsmet İnönü'dür. Mustafa Kemal Paşa'nın kesinlikle taviz verilmemesini istediği kapitülasyonlar ve misak-ı millidir. Görüşülen konular: sınırlar, Suriye, Irak, Yunan, adalar, azınlıklar, kapitülasyonlar, Osmanlı borçları, boğazlar, savaş tazminatı, Rum Patrikhanesi konuları görüşüldü. Doğu sınırı, Moskova ve Kars Antlaşmaları ile belirlendiği şekilde kaldı. Suriye, Hatay, misak-ı milli dışında kaldı. Irak, Türkiye ile İngiltere arasında çözülmesine karar verildi. Yunanistan, Karaağaç Türkiye'ye verildi. Adalar, Bozcaada ve Gökçeada Türkiye'ye verildi. Ege Denizi'ndeki diğer adalar Yunanistan'a bırakıldı. Ancak Yunanistan bu adalarda asker bulundurmayacaktı. 12 ada İtalya'ya bırakıldı. Boğazlar, her iki yakası askerden arındırılacak, başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecekti. Bu durum bağımsızlığımıza ve egemenliğimize gölge düşürmüştür. Dış borçlar, Osmanlı Devleti'nden ayrılan devletler arasında paylaştırıldı. Kapitülasyonlar ve Diyun-u Umumiye kaldırıldı. Yabancı okullar, Türk Devleti'nin kanunlarına tabi olacaktı. Savaş tazminatı, Yunanistan Karaağaç'ı savaş tazminatı olarak Türkiye'ye verdi. Patrikhane, idari ve hukuki yetkileri elinden alındı. Musul, Hatay, Ege adaları ve Boğazlar Türkiye lehine çözülemedi. İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 1923. Misak-ı İktisadi Ekonomik Ant kabul edildi. Devletçilik ilkesi benimsenmiştir. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923. Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçildi. İlk Cumhurbaşkanlığına Mustafa Kemal seçildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı İsmet İnönü, ilk meclis başkanı da Fethi Okyar oldu. Siyasi alanda yapılan inkılaplar: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı 23 Nisan 1920, saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922, Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim 1923, Ankara'nın başkent yapılması 13 Ekim 1923, halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924, çok partili rejim denemeleri, kadınlara siyasi hakların verilmesi, seçme ve seçilme. hukuk alanında yapılan inkılaplar. Medeni Kanun'un kabulü 17 Şubat 1926, İsviçre Medeni Kanunu esas alınarak hazırlandı. Ceza Kanunu'nun İtalya'dan alındı, yürürlüğe girmesi. Borçlar Kanunu'nun yürürlüğe girmesi. Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesi. Eğitim alanında yapılan inkılaplar. Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924. Latin harflerinin kabulü 1 Kasım 1928. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması 15 Nisan 1931. Türk Dil Kurumu'nun kurulması 12 Temmuz 1932. Ankara Hukuk Mektebi'nin açılması 1925. İstanbul Üniversitesi'nin kurulması 1933. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kurulması 1935. Sosyal alanda yapılan inkılaplar. Şapka Kanunu 25 Kasım 1925. Mustafa Kemal Kastamonu seyahatinde şapka giymiştir. Tekke ve zaviyelerin kapatılması 30 Kasım 1925. Takvim, saat, ölçüler ve rakamlarda değişiklik. İlk olarak miladi takvim 1 Ocak 1926 tarihinde kullanılmaya başlandı. Soyadı Kanunu'nun kabulü 1934. Kadın hakları 1930 belediye seçimlerine katılma, 1933 muhtarlık seçimlerine katılma, 1934 milletvekili seçme ve seçilme. Ekonomik alanda yapılan inkılaplar. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması, Misak-ı İktisadi'nin kabulü. Tarım alanında yapılan inkılaplar. Aşar vergisinin kaldırılması, 17 Şubat 1925, tarım kredi kooperatiflerinin açılması, Ziraat Bankası'nın çiftçilere kredi desteğini artırması. Ticaret alanında yapılan inkılaplar. İş Bankası'nın kurulması, kabotaj kanununun çıkarılması. Sanayi alanında yapılan yenilikler. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması, planlı ekonomiye geçilmesi, 5 yıllık kalkınma planının yapılması, Etibank ve Maden Tetkik Arama'nın kurulması, Sümerbank'ın kurulması. Atatürk ilkeleri. Bütünleyici ilkeler, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik, inkılapçılık, bütünleyici ilkeler, milli egemenlik, milli bağımsızlık, milli birlik ve beraberlik, bilimsellik ve akılcılık, çağdaşlaşma ve batılılaşma, insan ve insanlık sevgisi. A. Cumhuriyetçilik. Egemenliğin bir kişiye veya aileye değil, millete ait olması düşüncesini esas alır. Milli bağımsızlığa ve milli egemenliğe büyük önem verir. Yöneticiler halkın oyuyla seçilir. Cumhuriyetçilik, demokrasiye, herkese kanun önünde eşitlik prensibine, seçme seçilme hakkına, temel hak ve özgürlüklere yer verir. Cumhuriyetin ilan edilmesi, halifeliğin kaldırılması, 1924 Anayasası'nın hazırlanması, hukukta laikliğe geçilmesi, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması, çok partili hayata geçilmesi, cumhuriyetçilik ilkesi kapsamında yapılan yeniliklerdendir. B. Milliyetçilik. Yurt birliği ve ülke bütünlüğü esasına dayanır. Bu ulusçu bağın en özlü deyişi milli birlik duygusudur. Türk Tarih Kurumu'nun ve Türk Dil Kurumu'nun kurulması, milli ekonomiye geçilerek yabancı işletmelerin millileştirilmesi, milliyetçilik ilkesi kapsamında yapılan yeniliklerdendir. C. Halkçılık. Kanun önünde herkesin eşit olmasını öngörür. Halkın, halk tarafından halk için yönetimi, halkçılığın özünü oluşturur. Devletin halkına karşı görevlerini ortaya koyan bir ilkedir. Halkçılık, halkın kendi kendini yönetmesi özelliğiyle cumhuriyetçiliğin, vatandaşın refahı ve mutluluğu için çalışma prensibiyle milliyetçiliğin doğal bir sonucudur. Soyadı yasasının kabulü, kadınlara yönetime katılma hakkı tanınması, aşar vergisinin kaldırılması, devlet yatırımlarının ve sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması, vatandaşların tüm devlet hizmetlerinden faydalanmasında eşitlik sağlanması, halkçılık ilkesi kapsamında yapılan yeniliklerdendir. D. Devletçilik. Atatürk tarafından uygulamaya konulan ekonomi politikasıdır. Devletçilik, küçük sermayenin yapamayacağı ve devletin güvenliği ile ilgili yatırımların devlet eliyle yapılıp işletilmesidir. Özel mülkiyet ve girişimi engellemez. Planlı ekonomiye geçilmesi, büyük fabrikalar, bankalar ve üretme çiftliklerinin kurulması, devletçilik ilkesi kapsamında yapılan yeniliklerdendir. E. Laiklik. Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olarak yürütülmesidir. Atatürk, laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti demektir. Halifeliğin kaldırılması, tevhid-i tedrisat kanununun kabulü, medreselerin kapatılması, evkaf ve şeriye vekaletinin kaldırılması, medeni kanunun kabulü, marif teşkilatı hakkında kanunun kabulü, kıyafet değişikliği, tekke ve zaviyelerin kapatılması, yeni alfabenin kabulü, anayasadaki devletin resmi dini İslam'dır maddesinin kaldırılması, laikliğin anayasal hüviyete kavuşturulması, laiklik ilkesi kapsamında yapılan yeniliklerdendir. F. İnkılapçılık, devrimcilik. İnkılap, bir toplumun eskiyen düzene son vererek yeni ve demokratik düzeni getirmesidir. Bu ilkeyle amaçlanan modernleşmek ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmak için etkili, yaygın, köklü ve hızlı reformları gerçekleştirmektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı. 1881 yılında Selanik'te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi'dir. Kardeşleri Fatma, Ahmet, Ömer, Makbule ve Naciye'dir. Okuduğu okullar 1. Mahalle Mektebi, 2. Şemsi Efendi Okulu, 3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi, 4. Selanik Askeri Rüştiyesi, Kemal adını aldı. 5. Manastır Askeri İdadisi, 6. İstanbul Harp Okulu, 7. Harp Akademisi. 1905'te Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu. İlk görev yeri Şam'dır. Şam'da Vatan ve Hürriyet Örgütü'nü kurdu. Daha sonra bu örgüt İttihat ve Terakki ile birleşti. 31 Mart olayında Hareket Ordusu'nda Kurmay Başkanı olarak görev yaptı. Atatürk, Fransız akımıyla Ziya Gökalp ve Namık Kemal'in eserlerinden etkilenmiştir. Görev yaptığı yerler ve bazı görevleri, Şam 5. Ordu, Hareket Ordusu, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Sofya Askeri Ataşeliği, Çanakkale Savaşı, Kafkas Cephesi, Suriye Cephesi, Yıldırım Orduları, 9. Ordu Müfettişliği, Temsil Heyeti Başkanlığı, Sakarya Savaşı, Başkomutan, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, İlk Cumhurbaşkanı. 1923-1938. Eserleri. 1919-1927 yılları arasındaki olayları anlattığı nutuk, Vatandaş için Medeni Bilgiler, Geometri Kitabı, Cumalı Ordugahı, Zabit ve Kumandanla Hasbihal. Atatürk'ün savaşlarda söylediği tarihe geçmiş sözler. 1. İkinci İnönü Savaşı. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. İsmet İnönü'ye çektiği telgraf. 2. Sakarya Savaşı. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez. 3. Çanakkale Savaşı, Arıburnu Muharebeleri. Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar geçebilir. 4. Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. B. Bilgi taraması. 1. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'yu işgal eden devletlerden biri değildir? A. Fransa, B. İngiltere, C. Rusya, D. İtalya, E. Ermenistan. 2. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyeti'nin kurulması fikri aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır? A. Paris Konferansı'nda, B. Wilson ilkelerinde, C. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda, D. Sykes-Picot Antlaşması'nda, E. Ankara Antlaşması'nda. Üç. Aşağıdakilerden hangisi azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerden biri değildir? A. Mavri Mira Cemiyeti, B. Taşnak Cemiyeti, C. Nea Zoi Cemiyeti, D. Etniki Eterya Cemiyeti, E. Kilikyalılar Cemiyeti. 4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ni paylaşmak amacıyla yapılmış gizli antlaşmalardan biridir? A. Moskova Antlaşması, B. Sykes-Picot Antlaşması, C. Yalta Konferansı, D. Sevr Antlaşması, E. Selanik Antlaşması. 5. Milli cemiyetler aşağıdakilerden hangisinde bir yönetim altında toplanmıştır? A. Erzurum Kongresi, B. Amasya Genelgesi, C. Sivas Kongresi, D. Son Osmanlı Meybusan Meclisi, E. Havza Bildirgesi. 6. Aşağıdakilerden hangisiyle Türk vatanının sınırları çizilmiştir? A. Erzurum Kongresi, B. Sivas Kongresi, C. Amasya Genelgesi, D. Misak-ı Millî, E. Lozan Antlaşması. 7. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Gümrü Antlaşması'nı aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır? A. Rusya, B. Ermenistan, C. Gürcistan, D. Azerbaycan, E. Yunanistan. 8. Londra Konferansı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin çağrılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur? A. 1. İnönü Savaşı, B. 2. İnönü Savaşı, C. Sakarya Savaşı, D. Büyük Taarruz, E. 2. Balkan Savaşı. 9. Takrir-i Sükun Kanunu çıkarıldı, İstiklal Mahkemeleri tekrar kuruldu, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. Yukarıdaki gelişmeler aşağıda verilenlerden hangisinin bir sonucudur? A. Menemen Olayı, B. İzmir Suikastı Girişimi, C. Sakarya Savaşı, D. Anzavur Ayaklanması, E. Şeyh Said İsyanı. 10. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Cumhuriyet'in ilanı. Yukarıda verilen düzenlemeler dikkate alındığında, aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili bir değişiklik yapıldığı söylenemez. A. Siyasi, B. Eğitim, C. Toplumsal, D. Ekonomi, E. Hukuk. 11. Maddesinde yer alan Türk Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir ifadesi aşağıda belirtilen Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? A. Halkçılık, B. Devletçilik, C. İnkılapçılık, D. Milliyetçilik, E. Laiklik. 12. İşgallere karşı ulusal direnişi örgütlemek amacıyla kurulan bütün milli cemiyetler, aşağıdakilerden hangisinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir? A. Erzurum Kongresi'nde, B. Mebuslar Meclisi'nde, C. Sivas Kongresi'nde, D. Havza Bildirisi'nde, E. Amasya Genelgesi'nde. 13. Kurtuluş Savaşı sürecinde milli egemenlik düşüncesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır? A. 1921 Anayasası'nda, B. Misak-ı Milli'de, C. Sivas Kongresi'nde, D. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasında, E. Amasya Genelgesi'nde. 14. Kasım 1924'te Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy öncülüğünde yeni bir parti kuruldu. Çok partili hayata geçişin ilk denemesinde kurulmuş olan bu parti aşağıdakilerden hangisidir? A. Cumhuriyet Halk Fırkası, B. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, C. Kuvayi Milliye, D. Demokrat Parti, E. Serbest Cumhuriyet Fırkası. 15. 1925 yılında aşar vergisinin kaldırılması yeni Türk devletinde hangi sektörü desteklemeye ve geliştirmeye yönelik bir uygulamadır? A. Sanayi, B. Ticaret, C. Hukuk, D. Tarım, E. Eğitim. Cevap anahtarı. 1. C. 2. A. 3. E. 4. B. 5. C. 6. D. 7. B. 8. A. 9. E. 10. D. 11 A, 12 C, 13 E, 14 B, 15 D,